Ayrım 35, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 350, 2. bölüm. Seksenime geliyorum. Bu durumda bu yüzyılla birlikte doğduğumu anlıyorsunuz. Ömrüm boyunca Madison Square Garden'ın tam karşısındaki, tıpkı iki şehrin hikayesindeki büyük gri renkli bir hapishaneye benzeyen binayla ilgim oldu. Çoğunuzun bildiği gibi orası bir hastanedir. Harriet White Hastanesi. Hastaneye adı verilen Harriet White babamın ilk karısıydı. Central Park'ta daha koyunlar otlarken hemşireliği öğrenmiş. Onun heykelini de hastanenin önündeki bahçede duran bir kaideye yerleştirmişler. O heykeli gördünüzse böyle sert, acımasız suratlı bir kadının anlayış ve sevgi isteyen bir işi nasıl seçtiğini merak etmiş olabilirsiniz. Heykelin kaidesine kazınmış olan yazı insanın huzurunu büsbütün kaçırır. Oradaki Latince cümleyi çevirince karşınıza şu sözler çıkar. Acı olmazsa huzur da olamaz. Onun için acı çekerek ruhumuzu kurtarabiliriz. Bu Cato'dan alınma bir söz. Ben 20 Mart 1900'de o gri taş binada doğmuşum. 1926 yılında da oraya stajyer hekim olarak döndüm. 26 yaşında biri tıp dünyasına girmek için biraz geç kalmış sayılır. Fakat ben 1. Dünya Savaşı sonunda Fransa'da sağlık memurluğu yaptım. Yarılmış karınlardan çıkan bağırsakları yerine sokmaya çalıştım. Kara borsadan morfin bulmak için uğraştım. 2. Dünya Savaşı'nı izleyen kuşaktaki doktorlar için biz işini bilen, fikirlerini değiştirmeyen tiplerdik. Kayıtlara bakarsanız 1919-1928 yılları arasında büyük tıp fakültelerinde başarısızlığa uğrayan öğrenci sayısının az olduğunu görürsünüz. Biz daha olgun, daha tecrübeli, daha ağırbaşlıydık. Acaba daha da akıllı mıydık? Bunu bilmiyorum. Fakat biz kolay kolay her şeye güvenemeyen insanlardık. Bizim için o pek tutulan doktorlukla ilgili romanlarda bulunan insanın ilk otopsisini yaparken kusması, bayılması gibi şeyler yoktu. Bayo ormanını gördükten sonra bu mümkün değildi. Orada dişi fareler bazen ölmeye terk edilmiş askerlerin gazdan patlamış bağırsakları arasında yavrular ve bu yavruları büyütürlerdi. Yani kusma ve bayılma gibi şeyler bizim için geride kalmıştı. Harriet White Hastanesi staj yapmamdan 9 yıl sonra da başıma gelen bir şeyde önemli rol oynadı. İşte sizlere bu gece bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Bu aslında Noel'de anlatılacak bir hikaye değil. Fakat son sahnesi Noel'de oynandı. Olay korkunç olmakla birlikte aynı zamanda insan denilen lanetlenmiş yaratığın inanılmaz gücünü de açıklamaktadır. Bu hikayede ben irademizin mucizesini ve aynı zamanda korkunç gücünü görüyorum. Pek çok insan için doğum korkunç bir olaydır. Günümüzde babaların kendi çocuklarının doğumunda hazır bulunmaları moda sayılıyor. Bence bu moda pek çok erkeğin hak etmediği bir suçluluk duygusuna kapılmasına neden oluyor. Bazı kadınlar da bundan bilinçli olarak ve acımasızca yararlanıyorlar. Ama yine de pek çok kişi bunun sağlıklı, iyi bir şey olduğuna inanıyor. Bununla birlikte ben doğum odasından sendeleyerek çıkan, yüzleri kireç gibi kesilmiş erkekler gördüm. Genç kızlar gibi düşüp bayıldıklarına tanık oldum. Bu adamlar o feryatlara doğumdaki kana dayanamamışlardı. Bir baba anımsıyorum. Adam başlangıçta gayet sakindi, iyi dayandı. Fakat sağlıklı oğlu engelleri aşarak dünyaya gelince adam sinir krizi geçirip ağlamaya başladı. Bebeğin gözleri açıktı ve etrafına bakarmış gibi görünüyordu. Sonra gözleri babasına ilişti ve adam birden kendini kaybetti. Doğum olağanüstü bir şeydir. Fakat ben bunu hiçbir zaman güzel bulamadım. Bence güzel olamayacak kadar acımasız bir olaydır. Bir kadının rahmi bir makine gibidir. Döllenmeyle birlikte bu makine çalışmaya başlar. Başlangıçta makinenin çalışması ağır sayılır ama doğum yaklaşırken hızlandıkça hızlanır. Artık motorun sesi daha sonra homurtusu duyulmaktadır. Sonunda korkunç bir homurtu halini alır. O makine çalıştığı an her anne adayı hayatının tehlikede olduğunu bilir. Ya çocuğu dünyaya getirecek ve makine duracaktır ya da inanılmaz hızla çalışmaya devam ederek sonunda patlayacak ve kadının acılar kanlar içinde ölümüne neden olacaktır. size anlatacağım bir doğum hikayesidir. Yüzyıllardır kutladığımız bir doğumla aynı geceye denk gelen bir olay. Doktorluğa 1929'da başladım. Herhangi bir şeye başlamak için kötü bir yıldı bu. Büyük babam bana biraz borç vermişti ve bu yüzden meslektaşlarımın çoğundan talihli sayılırdım. Ama yine de 4 yıl boyunca ayakta kalabilmek için elimden gelen her şeyi yapmam gerekti. 1935'te mali kriz geçmiş ve durum biraz düzelir gibi olmuştu. Birkaç hasta edinmiştim. White Hastanesi'nden taburcu olanların bazılarını da bana gönderiyorlardı. O yılın Nisan'ında yeni bir hasta geldi. Bu genç kadına Sandra Stansfield adını vereceğim. Asıl adı da buna benziyordu. Bana 28'inde olduğunu söyledi. Onu muayene edince aslında 3 ya da 5 yaş daha küçük olduğu kanısına vardım. İnce sarışın bir kadındı ve o zaman için uzun boylu sayılırdı. Boyu 1.70 vardı. Çok güzeldi. Fakat onunki insanın yaklaşmasını engelleyen soğuk bir güzellikti. Yüz hatları düzgün, gözleri zeki bakışlıydı. Ağzı da Harriet White'ın hastanenin önündeki taş heykelinin ağzı gibi kararlıydı. Karta yazdığı ad Sandra Stansfield değil, Jane Smith'ti. Muayene sonucu onun 2 aylık hamile olduğunu anladım. Elinde alyans yoktu. Hastayı muayene edip hamilelik testlerinin sonucunu beklerken hemşirem Ella Davidson, "Dün gelen kızın adı Jane Smith olamaz," dedi. "Adın takma olduğu belli." Bunu kabul ettim ama yine de ondan hoşlanmıştım. Sandra Stansfield kızarıp ağlamamış, kadınlara özgü numaralara da kalkışmamıştı. Benimle açık açık konuşmuştu. Takma adı bile utancını değil kararlılığını gösteriyordu. Örneğin Betty Rucklehouse ya da Ternina Deville gibi akla hayale gelmeyecek bir ad da seçmemişti. Genç kadın kartta bir ad olması gerekli der gibiydi çünkü yasalar böyle. Onun için bu adı alıyorum. Tanımadığım bir adamın meslek ahlakına değil kendime güvenmeyi tercih ederim. Ella burun kıvırarak modern kızların çok küstah olduklarından filan söz etti. Fakat hemşirem iyi bir kadındı ve bunları adet yerini bulsun diye söylemişti sanırım. O da benim gibi yeni hastamın sert bakışlı, fingirdek küçük bir şıllık olmadığını biliyordu. Hayır, Jane Smith sadece çok ciddi, çok kararlı bir kadındı. Sizler anımsayacaksınız, o devirde böyle bir durum çok tatsızdı. O günlerde kızın başı belaya girdi derlerdi. Günümüzde pek çok genç kadın bu bela denilen şeyden çabucak kurtulmasını biliyor. Jane Smith bu duruma gururla katlanmaya kararlıydı. İlk randevusundan bir hafta sonra yine geldi. Baharın ilk günlerinden biriydi. Hava pek güzel, ılıktı, tatlı, hafif bir rüzgar vardı. Gökyüzü de berrak bir maviydi. Rüzgar bahar kokusunu etrafa yayıyor, doğanın yine kendi doğum evresine girdiği anlaşılıyordu. İnsan böyle bir günde sorumluluklarından iyice uzaklaşmayı, sevdiği bir kadınla Coney Island veya Hudson'ın karşısındaki Palisades'te piknik yapmayı isterdi. Yere yayılan kareli bir örtü, bir piknik sepeti ve kolsuz güzel bir elbise, geniş kenarlı beyaz şapka giymiş bir kadın. Ne hoş bir düştü. Jane Smith'in elbisesinin kolları uzundu ama yine de pek güzeldi. Kahverengi biyeleri olan beyaz keten giymişti. Kahverengi ayakkabıları, beyaz eldivenleri vardı. Başındaki kloşe şapkanın modası geçmişti. Onun hiç de zengin olmadığını gösteren ilk belirtiydi bu şapka. "Hamilesiniz," dedim. "Bundan pek kuşkunuz yoktu değil mi?" Ağlayacaksa işte bunun tam zamanı diye düşünüyordum. Genç kadın sakin sakin cevap verdi. "Evet." Gözlerinde yaşa benzer bir şey yoktu. "Genellikle ay hallerim çok düzenlidir." Bir sessizlik oldu. Genç kadın "ne zaman doğuracağım?" diye mırıldandı ve onun sessizce içini çektiğini duyar gibi oldum. Bir kadın ya da erkek eğilip ağır bir yükü kaldırmaya yeltenmeden önce böyle iç çekerdi. Noel bebeği olacak bu. Tarih olarak 10 Aralık diyebilirim. Ama 2 hafta önce ya da sonra da olabilir. "Pekala." Bir an durduktan sonra devam etti. "Benimle ilgilenecek misiniz? Evli olmamama karşın ilgilenecek misiniz?" "Evet," diye cevap verdim. "Yalnız bir koşulla." Kaşlarını çattı ve o anda yüzü Harriet White'a daha da çok benzedi. Ancak 23'ünde olabilecek bir genç kadının kaş çatmasının korkulacak bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat onunki korkunçtu. Oradan ayrılıp başka bir doktora başvurarak aynı utandırıcı şeylere katlanmaya razıydı. Kendisine engel olmayacak bir doktor bulacaktı. Soğuk bir nezaketle neymiş o diye sordu. O anda gözlerimi ondan kaçırmayı istedim ama yine de kendimi zorlayıp gözlerinin içine baktım. Asıl adınızı bilmeliyim. Borcunuzu istediğiniz adla ödeyebilirsiniz. Hemşire bayan Davidson size Jane Smith adına dolduracağı makbuzları verir. Fakat bu 7 aylık süreyi birlikte aşacaksak ömür boyunca cevap verdiğiniz adı kullanmayı isterim. Bu gülünç sayılacak ciddi sözleri tamamlayıp ona baktım. Ne düşündüğünü anlamak istiyordum. Onun kalkıp zamanımı aldığı için bana teşekkür ederek çıkıp gideceğini sanıyordum. Böyle olsaydı üzülecektim çünkü ondan hoşlanmıştım. Hem 100 kadından 90'ının beceriksiz, küçük düşen yalancılar haline gelmesine neden olacak bir sorunu böyle dürüstlükle halletmesi daha da hoşuma gitmişti. Günümüzde pek çok genç insan bu düşünceleri saçma, çirkin, uygunsuz, hatta inanılması güç bulabilir. İnsanlar geniş kafalı olduklarını kanıtlamak için çok hevesliler şimdi. Parmağında alyansı olmayan hamile bir kadına evli olanlardan çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Sizler o yıllarda durumun çok farklı olduğunu anımsayacaksınız. O zaman başı belaya girmiş bir kadın doğrulukla karışan iki yüzlü karşısında çok güç durumda kalır ve acı çekerdi. O günlerde evli, hamile bir kadın mutlu bir kadındı, durumundan emindi ve Tanrı'nın kendisini yaratmasına neden olan işleri yerine getirmekle gururlanırdı. Evlenmemiş hamile bir kadını tüm dünya ahlaksız sayar ve kadın da ahlaksız olduğuna inanırdı. Bu tipler kolay denilen kadınlardı. O devirde de kolay kadınların bağışlanmaları güçtü. Böyle kadınlar bulundukları yerden kaçarak çocuklarını başka kentlerde, başka eyaletlerde doğururlardı. Diğerleri de pis elli kasaplara başvurur ya da çocuklarını kendileri düşürmeye kalkışırlardı. O zamanlar 4 kadının delinmiş rahim yüzünden kan kaybederek öldüğünü de gördüm. Kadının biri ağzını kırdı ve bir sopayla bağladığı gazoz şişesiyle bu işe kalkışmıştı. Günümüzde böyle şeyler olduğuna inanmak güç ama bunlar oluyordu. Sağlıklı genç bir kadın için bundan daha kötü bir durum düşünülemezdi. Genç kadın sonunda pekala dedi. Adım Sandra Stansfield. Elini uzattı. Biraz da şaşırarak sıktım bu eli. Hemşire Ella Davidson'ın bunu görmediğine de sevindim. Bir şey demezdi ama bir hafta süreyle kahvem pek acı olurdu. Genç kadın şaşkın halime güldü sanırım. Sonra beni süzdü. Dost olacağımızı umarım Doktor McCarron. Şimdi bir dosta gereksinmem var. Çok korkuyorum. Bunu anlıyorum ve dostunuz olmaya çalışacağım Bayan Stansfield. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Çantasını açarak küçük bir bloknotla bir kalem çıkardı. Bir an benden kürtaj yapan birinin ad ve adresini isteyeceğini sanarak korktum. Ama almam gereken en iyi besinleri bilmek istiyorum dedi. Yani bebek için yararlı olacak besinleri. Ben dayanamayarak gülünce de hayretle yüzüme baktı. Özür dilerim fakat o kadar ciddi görünüyordunuz ki. Öyle olmalıyım diye karşılık verdi. Bu bebek de artık işimin bir bölümü sayılır değil mi Doktor McCarron? Evet tabii. Hamile hastalarıma verdiğim bir broşür vardır. Bunda beslenme, ağırlık, içki, sigara ve türlü konuda bilgi bulacaksınız. Lütfen okurken gülmeyin çünkü ben yazdım. Gerçekten de bu broşürü ben yazmıştım. Zamanla bu hamilelik ve doğum rehberi adında bir kitap haline geldi. O günlerde jinekoloji ve doğumla çok ilgileniyordum. Hala da ilgileniyorum. Fakat o günlerde kibar ailelerden tanıdıklarınız olmazsa jinekoloji ve doğumla ilgilenmekte yarar yoktu. Hatta kibar tanıdıklarınız da bulunsa yine de hastaları olan bir uzman haline gelmeniz 10-15 yılınızı alırdı. Savaş yüzünden geç kaldığım ve stajdan sonra muayenehanemi açtığım için kaybedecek vaktim olmadığına inanıyordum. O zamanlar pratisyen sayılıyordum. Böyle çalışırken pek çok bebek bekleyen mutlu anne ile karşılaşacağımı ve pek çok bebeğin dünyaya gelmesine yardım edeceğimi umuyordum. Sonunda da bunu başardım. 2000'den fazla bebeğin dünyaya gelmesini sağladım. 50 sınıfı dolduracak kadar çok yani. Çalışmalarım sırasında literatür izlemem gerekiyordu. daha çok doğumla ilgili yazıları okuyordum. Hem bu konuda pek hevesli olduğum, kesin fikirlere sahip bulunduğum için de o broşürü yazmıştım. Bunda bebek bekleyen annelerin yapması ve yapmaması gereken şeyler vardı. Burada bunları saymaya kalkarsam sabaha kadar oturmamız gerekir ama bir iki örnek vereyim. O günlerde doktorlarca bebek bekleyen kadının elinden geldiğince oturması, dinlenmesi salık veriliyordu. Hiçbir zaman yürüyüşe filan çıkmamalıydı. Çünkü yürüyüş düşüğe ya da bebeğin zarar görmesine neden olurdu. Doğum yapmak gerçekten vücudu sarsan güç bir iştir. Böyle bir öğüt bir futbolcuya önemli bir maç için oturup dinlenerek hazırlanmasını, kendisini yormamasını söylemeye benziyordu. O zamanki doktorların olağanüstü bir öğüdü de şuydu. Fazla kilosu olan hamile kadınlar sigara içmeliydiler. Şeker yiyecek yerde sigara içecek bir kadın sağlığını korurdu. Bayan Stansfield'a broşürü verdim. 5 dakika kadar bir süre dikkatle inceledi. Pipomu içmek için izin isterken de dalgın dalgın başını salladı. Bakışlarını kaldırdığında hafifçe gülümsüyordu. ''Siz bir radikal misiniz Doktor McCarran?'' ''Neden böyle söylüyorsunuz?'' Bebek bekleyen annelerin dumanlı, zangır zangır sarsılan bir metro trenine binecek yerde yürümelerini öğütlediğim için mi? Doğumdan önce alınacak vitaminler, bunlar her neyse, bebek bekleyen annelere yüzmenin iyi geldiği solunum egzersizleri. Solunum egzersizleri nedir? Bu daha sonra önemli. Hayır, ben radikal değilim, tam tersine. Hem sizden sonraki hastam da 5 dakikadan beri bekliyor. Ah, özür dilerim. Hemen ayağa kalkıp kalın broşürü çantasına soktu. İnce pardösüsünü giyerken Ela gözleriyle beni süzüyordu. ''Hayır, radikal değilsiniz. Sanırım siz aslında çok rahatsınız. Aradığım kelime bu muydu acaba?'' ''Bunun uygun olduğunu umarım. Hoşlandığım bir sözcüktür. Bayan Davidson'la konuşursanız kendisi size randevuları verecektir. Sizi gelecek ayın başında görmeyi istiyorum.'' ''Sizin Bayan Davidson benden hoşlanmıyor.'' ''Şey, bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Fakat iyi bir yalancı değilim ve aramızdaki sıcak hava birden kayboldu. Onu muayenehanenin kapısına kadar geçirmedim. Bayan Stansfield?'' Dönerek soru sorar gibi sakin sakin baktı. ''Bu bebeği yanınızda tutmaya kararlı mısınız?'' Bir an beni süzdü, sonra gülümsedi. Bu sadece hamile kadınların bildiği esrarlı bir gülüştü. ''Evet, tabii.'' Kapıdan çıktı. Aynı gün bir tür sarmaşıktan zehirlenen ikiz kardeşleri tedavi ettim, bir çıbanı deldim, bir kaynakçının gözünden incecik bir maden parçası çıkardım ve kanser olduğunu anladığım en eski hastalarımdan birine de White Hastanesi'ne yolladım. O sırada Sandra Stansfield'ı unutmuştum. Ella Davidson, belki de o kadın aslında bir sürtük değil diyerek genç kadını anımsamama neden oldu. Son hastamın dosyasından başımı kaldırdım. Bir işe yaramadığını hisseden doktorlar gibi kendime kızarak bu dosyaya bakmaktaydım. Bu tür dosyalar için bir damga yaptırmak gerekir diye düşünüyordum. Fakat hesap kapatılacak ya da tamamı ödendi veya hasta ayrıldı gibi şeyler yerine bu damgada ölüm fermanı sözleri olmalı. Hatta bunun üzerinde zehir şişelerindeki gibi bir kuru kafayla çapraz konmuş bir çift kemik de bulunabilirdi. ''Özür dilerim. Sizin şu Bayan Jane Smith bugünkü randevusundan sonra çok garip bir şey yaptı. Bayan Davidson'ın yüz ifadesinden o garip şeyi beğendiği belliydi. Neymiş o? Ona randevu kartını verirken benden masrafları, bütün masrafları çıkarıp sonucu bildirmemi istedi.'' Buna hastane masrafları ve doğum ücreti de dahil. Bu gerçekten tuhaftı. Anımsayacak olursanız yıl 1935'ti. Bayan Stansfield'ın da tek başına kalan bir kadın olduğu belliydi. Onun hali vakti yerinde miydi, geçinecek durumda mıydı? Hiç sanmıyordum. Elbisesi, ayakkabıları, eldivenleri şıktı. Ama bir tek ziynet eşyası, hatta taklit ziynet eşyası bile takmamıştı. Ayrıca şapkasının da modası geçmişti. ''İstediğini yaptın mı?'' diye sordum. Bayan Davidson bana sanki çıldırmışım gibi baktı. ''Tabii yaptım. Kadın da bütün parayı ödedi, nakit olarak.'' Bayan Davidson'ın şaşırmasına ve hoşlanmasına yol açan bu duruma hiç hayret etmedim. Dünyadaki Jane Smith'lerin yapamadığı bir şey varsa o da çek yazmaktı. Hemşire devam ediyordu. Çantasından bir banka defteri çıkardı. İçindeki parayı alarak sayıp masama bıraktı. Verdiğim makbuzu banka defterine, parayı aldığı yere koydu. Defteri yine çantasına yerleştirdi. İyi günler dileyerek çıktı. Saygıdeğer hastalarımızın yarısını faturaları ödemeleri için kovalarken bu durum hiç de fena değil doğrusu. Bu neden yüzünden üzüldüm. Stansfield denilen kadının bunu yapması benim hiç de hoşuma gitmemişti. O zaman da şimdi de anlatamayacağım, bilemediğim bir nedenle üzüldüm. Kadının hareketi yüzünden nedense küçük düşmüştüm. Fakat kadın hastane masraflarını nasıl öder diye sordum. Bu aslında saçma bir şeydi. Ama o andaki üzüntümü ve sıkıntımı ancak bu şekilde açıklayabilirdim. Sonuçta hiçbirimiz onun hastanede kaç gün kalacağını bilmiyoruz. Yoksa fala mı baktın Ella? Ona ben de aynı şeyi söyledim. Bana komplikasyon olmayan doğumlarda hastanede ortalama kaç gün yatıldığını sordu. Ben de 6 gün olduğunu söyledim. Öyle değil mi Doktor McCarron? Bunun doğru olduğunu itiraf etmem gerekti. Kadın da 6 günlük parayı hemen ödeyeceğini, eğer hastanede fazla kalırsa üstünü sonra vereceğini söyledi. Sakin bir tavırla, hastanede daha az kalırsa parasının üstünü de iade edeceğiz dedimse de, içimden bu kadının belasını versin diye küfrü basıyordum. Sonra güldüm, cesurdu, kimse bunu inkar edemezdi. Hem de çok cesurdu. Bayan Davidson gülümsedi. Oysa o günden önce bu çok doğru ve dürüst kadının evlenmeden hamile kalan bir kızı düşünerek adeta sevgiyle gülümseyebileceğini aklımın ucundan bile geçirmezdim. Cesur olup olmadığını bilmiyorum doktor. Fakat ne istediğini biliyor. Hem de çok iyi biliyor.
35. ayrımın sonu. Sayfa 359.